إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم آمين Kıymetli kardeşlerim, Şura suresinin sonuna geldik. Allah Azze ve Celle surenin sonunda göklerin ve yerin mülkünün kendisine ait olduğunu ifade buyurmuş. Bilinen bir mevzuya temas ederek o mevzunun bilinmeyen bir meseleye delil olmasını sağlamak istemiştir. Herkes biliyor göklerin ve yerin mülkü Allah'a aittir. Müşrikler de bunu kabul ediyorlardı. Onlara sorsan gökleri kim yarattı? Allah derler. Yeri kim yarattı desen yine Allah derler. Kur'an zaten onların ateist olmadığını bize haber veriyor. Onlar kainatın sahibinin tek olduğunu kabul ediyorlar. Allah diyorlar. Fakat Allah Azze ve Celle'ye ortaklar koşuyorlar. Allah'ın peygamber göndereceğine inanmıyorlar, kitap göndereceğine inanmıyorlar, ahirette tekrar yaratacağına inanmıyorlar, hesap soracak bir Allah'a inanmıyorlar. Allah'ın hesap soran bir Allah olmasını istemiyorlar. Allah'ın onlara kanunlar gönderen bir Allah olmasını istemiyorlar. Peygamber ve kitap gönderen bir Allah istemiyorlar. Sadece gökleri idare eden, yeryüzüne karışmayan bir Allah istiyorlar. Allah Azze ve Celle onların göklerin ve yerin yaratıcısı olarak Allah'a kabul ettiklerini bilmesine rağmen, yine de bu gerçeğe temas ediyor. Göklerin ve yerin mülkü ona aittir buyuruyor. Bu hususta halbuki bir itiraz söz konusu değildir. Ama Allah Azze ve Celle, bir itiraz olduğu için değil, onlara başka bir gerçeği anlatmak istediği için bu gerçeğe bir kez daha temas etmektedir. Ey insanlar, madem ki göklerin ve yerin mülkünün Allah'a ait olduğunu kabul ediyorsunuz, o halde neden Allah'ı hayatınıza karıştırmıyorsunuz? Neden size karışmayan bir Allah istiyorsunuz? Hem her şey O'nundur diyorsunuz, sonra da özgür olmaya kalkışıyorsunuz. Hem onun dünyasında yaşıyorsunuz, onun verdikleriyle besleniyorsunuz, onun verdiği bedeni kullanıyorsunuz. Sonra da Allah'tan bağımsız olmak, özgür olmak istiyorsunuz. Allah Azze ve Celle onlara içinde bulundukları çelişkiyi ve haksız ve yanlış inançlarını göstermek istiyor. Madem ki bunu biliyorsunuz, o halde inancınızın yanlış olduğunu da anlayabilirsiniz. Böylece sadece göklerin ve yerin sahibinin Allah olduğunun kabul edilmesinin hiçbir manası olmadığını görmüş oluyoruz. Çünkü Ebu Cehiller de bunu kabul ediyorlar ama onlara hiçbir faydası olmadı. Allah'ın varlığını inkar etmek, tarih boyunca çok az olmuş olan bir şeydir. Bugün de öyledir. Yeryüzünde Allah'ın varlığını inkar edenler her zaman az olmuştur. Bir çay kaşığının bile kendi kendine olması mümkün olmayınca, bütün akıl sahipleri bu konuda ittifak edince, hiç kimse kalkıp da şu koca kainat kendi kendine olmuştur diyememektedir. Onun için tarih boyunca ateistler hep azdır ve ondan dolayı da Kur'an ateizme karşı mücadele vermez. Şirke karşı mücadele verir. Allah Azze ve Celle sürekli olarak kitabında şirkle mücadele eder ve onu reddeder. Allah'ı kabul edip Allah'a ortak koşanlarla mücadele eder. Allah'ı kabul edip Allah'a savaş açanlarla, Allah'ın peygamberlerine karşı mücadele edenlerle Allah mücadele eder. Asıl kavga bundan kaynaklanmaktadır. Tarih boyunca olan da budur. Kur'an bize geçmiş kavimlerden bahseder. Hazreti Nuh'dan itibaren başlar anlatır. Kavim olarak Kur'an'da zikredilen en eski kavim, Nuh Aleyhisselam'ın kavminden itibaren anlatılır. Ve Nuh'un kavmi de aynı noktada hata etmişti. Kur'an bu kadar binlerce yılın içerisinde 10-15 peygamberin kıssasını bu şekilde kavmi olan peygamberlerin kıssalarından bahseder. Kavimleriyle olan mücadelelerinden bahseder. Ekseriyetle bu noktada sapma olmuştur. Hemen hemen %100'ünde sapma bu noktada olmuştur. Bütün zikredilen kavimler, bazı peygamberlerin ismi geçse de kavimlerinden pek fazla bahsedilmemektedir. O yüzden peygamber isimleri daha fazla olsa da kavim isimleri daha azdır. Bazı peygamberler aynı kavme gönderilmiştir. O yüzden kavim daha azdır. Ve Allah Azze ve Celle kavimlerden bize misaller verir. Hepsinin de saptığı nokta aynı noktadır. Allah'ı kabul ederler ama Allah'ı hayatlarına karıştırmazlar. Yahut ikinci saptıkları nokta, Allah Azze ve Celle'yi kabul etmelerine rağmen Allah'la birlikte başka ilahları da kabul ederler. Bir takım varlıkların kainatın idaresinde söz sahibi olduğuna inanırlar. Hata burada yapılmıştır. Kur'an bize geçmiş kavimler hikaye olsun diye anlatmaz. İnsanların saptığı noktayı anlatmak için anlatır. Hangi meselede hata ettilerse biz de aynı meselelerde hata edeceğiz demektir. Biz de aynı varlığız, insanız, biz de Adem'in çocuklarıyız. Geçmiştekiler hangi meselede hata ettiyse, şeytan onları hangi meselede kandırdıysa, yahut nefisleri onları hangi meselede kandırdıysa, yahut da başlarındaki reisleri onları nasıl ve ne şekilde kandırdıysa, bugün de aynı şekilde aynı şeytanla karşı karşıyayız, aynı nefisle karşı karşıyayız, aynı kafirlerle, aynı şekilde topluma yön veren, toplumları aldatan toplum mühendisleriyle karşı karşıyayız. Bir şey değişmiyor. İnsanlar değişiyor, isimler değişiyor, şartlar değişiyor. Ama küfür aynı küfür olarak kalıyor. Tevhid aynı tevhid olduğu gibi küfür de aynı küfür olarak kalmıştır tarih boyunca. Allah Azze ve Celle insanlara daima saptıkları bu noktayı hatırlatıyor ve onların kalplerine sesleniyor. Bu noktayı anlamayanlar oldu. Ebu Cehil'in oğlu İkrime gibiler. Anlamadılar. Allah'ın Resulü onları sadece bir tek Allah'a ibadete davet ediyordu. Onlar Allah'ı kabul ediyor, Allah'a kendilerince ibadet de ediyor, Kabe'yi tavaf da ediyor. Hatta zekatlarını da veriyorlar, mallarından bir kısmını bu Allah içindir deyip fakirlere dağıtıyorlardı. Böyle şeyler yapıyorlardı ama bir tek Allah'a kulluğu uygun görmüyorlardı. Bütün ilahları bırakacağız da tek bir ilaha mı sarılacağız diyorlardı. Bunu yanlış buluyorlardı. Her meselede ayrı bir ilah, Allah'ın yardımcıları gibi, haşa. Her meselede sorumlu olan ayrı bir ilah, Allah'ın yardımcıları, onlardan istemeliyiz diyorlardı. Bütün meselelerde herkes her meseleyi Allah'tan mı isteyecek diyorlardı. Başkalarından da istemeliyiz, bütün ilahları bırakıp tek bir ilaha mı yalvaracağız diyorlardı. Sıkıştıkları zaman da tek Allah'tan yardım istiyorlardı. Daha peygamberimizden evvel, peygamberimizin doğumundan 50 gün evvel gerçekleşmiş olan fil olayı, Kabe'ye saldıran İslam düşmanları, o zaman henüz İslam yoksa bile, sonuçta onlar da bir İslam düşmanı. Kabe'ye saldırdıkları zaman Mekke'nin müşrikleri, başta peygamberimizin dedesi Abdülmuttalip olmak üzere, hepsi bütün o daha evvel sağlıklı zamanlarında, kolay zamanlarında, rahat zamanlarında yalvardıkları o putları bıraktılar. Lat'ı da bıraktılar, Menat'ı da, Hübel'i de, Uzza'yı da. Kabe'ye koydukları 360 putu da bıraktılar ve hepsi Allah'a yalvarıyorlardı, sadece Allah'a. Bütün taptıklarını bırakmışlardı. Biliyorlardı ki hiçbirisinin kendilerine faydası olmaz. Tek bir zatın faydası olur, o da kainatın sahibi olan Allah. Ona yalvarıyorlardı. Abdülmuttalip Kabe'nin örtüsüne sarılmış, Allah'a yalvarıyor, ağlaya ağlaya dua ediyordu. Ey Allah'ım diyordu. Herkes kendi evini korur, sen de kendi evini koru. Bu ev senindir, Beytullah'tır burası. Bizim senin evini koruyacak gücümüz yok. Ebrehe'ye karşı koyacak gücümüz yok. Bütün putlarını terk etmiş, göklerin ve yerin mülkü kendisine ait olan Allah'a yalvarmaya başlamıştı. Allah Azze ve Celle peygamberini, son peygamberini göndermeden evvel Mekkelilerin kalplerini böyle hazırlamıştı. Onları bu şekilde hazırlıyordu Allah. Onlar yavaş yavaş tevhide doğru yöneldiler bu olaydan sonra. O olayın tesiriyle bütün putlarını bırakmış, sadece Allah'tan yardım istemişlerdi ve Allah Azze ve Celle onlara yardım etmişti. Bu hadisenin tesiriyle yıllarca Allah'a şirk koşmadılar. Putlarını bıraktılar. Sadece Allah'tan yardım istemeye başladılar. Sadece Allah'a yöneldiler. O günlerde Hazreti Peygamber doğmuştu. Sonra tekrar putperestliğe yöneldiler. Şirk insanların içinde var. Nasıl ki tevhid içimizde varsa, فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Allah fıskı fücuru da ilham eder, takvayı da ilham eder. İçimizde hakka doğru bir yöneliş de vardır, batıla doğru yöneliş de vardır. Çünkü imtihandayız. Tevhide doğru temayül de vardır insanda, günahlara doğru temayül de vardır insanda. Tekrar günahlara meylettiler ve tekrar şirke düştüler. Hazreti Peygamber onlara tevhidi anlattığı zaman sanki bilmiyorlarmış gibi davranıyorlardı. Sanki hiç bilmedikleri bir şey. O kadar unutmuşlardı ki tevhidi, sanki hiç bilmiyorlardı. Bu da nereden çıktı diyorlardı. Bütün ilahları tek bir ilah mı yaptın ey Muhammed diyorlardı. Bütün ilah, bütün tanrılarımızı bırakacak mıyız diyorlardı. Halbuki daha birkaç sene evvel hepsini bırakmışlardı. Unutmak istiyorlardı o günleri. Bir kısmı da zaten o günleri görmemişti. Hayır diyorlardı. Babalarımızı böyle bulmadık. Babalarımızı bu putlardan yardım isterken bulduk. Onlardan yardım isteriz diyorlardı. Allah Azze ve Celle onların kalplerini aslında hazırlamıştı. Hazreti Ayşe annemiz anlatır. Peygamberimizden kaç yaş küçük olduğu halde der ki ben çocukluğumda Mekke'de o taşlarla oynardım. Bizler o taşlarla oynardık. O kuşların Ebrehe'ye ve askerlerine attığı o taşlarla. Kimi mercimek büyüklüğünde, kimi nohut büyüklüğünde. O taşlarla o koca ordu perişan edilmişti. Her bir taş sanki bir mermi gibi, uçak savar mermisi gibi. Başından giriyor, ayağından çıkıyordu. Perişan ediyordu onları. O taşlarla biz çocukken oynardık der Hazreti Ayşe. Bütün Mekkeliler biliyorlardı. Bu taşlar o zaman o kuşların attığı taşlardı. Allah Azze ve Celle o taşları 50-60 sene onlara gösterdi. Peygamberini gönderene kadar 40 sene sonra peygamber olarak ortaya çıkacak. O olaydan 50 gün sonra doğacak ve 40 sene sonra peygamber olacak. Ve onlara ben peygamberim gelin la ilahe illallah'ın diyecek, deyin diyecek. Ve onlar o olayı hatırlayacaklar. Ve biz o zaman hakikaten de Allah'tan başkalarını terk etmiştik. Ve işte bu taşlar da o zaman o kuşların attığı taşlardı desinler diye Allah Azze ve Celle o taşları muhafaza etmişti. Fakat insanoğlu çok kısa süre içerisinde tevhidden ayrılmaktadır. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın kavmi gibi. Hazreti Musa Aleyhisselam'ı Rabbi dağa davet etmişti. 30 gün oruç tutacak. Son 10 günde de kendisine Tevrat verilecek. 40 geceliğine dağa davet edilmişti Hazreti Musa. Hazreti Musa Aleyhisselam acele etmişti Rabbi ile bir an evvel buluşabilmek için. Allah Azze ve Celle kendisine ey Musa neden acele ettin demişti. Rabbim sana bir an evvel kavuşabilmek için zaten milletim benim arkamdan geliyor. Milletim benim izim üzeredir. Benim onlara öğrettiklerime göre inanıyorlar, yaşıyorlar. Allah Azze ve Celle hayır demişti ey Musa, senin öğrettiklerine göre yaşamıyorlar. Senden sonra hemen tekrar küfre düştüler. Tekrar putperest oldular 40 gecede. 40 gece. 40 gecede dininden dönen bir millet. İnsan şirke bu kadar temayül gösterebiliyor. Bu kadar şerefini beş para edebiliyor. Allah insanı şerefli bir varlık olarak yaratmış, o şerefini beş para edebiliyor. Hemen başka şeylerden yardım istemeye başlayıveriyor. İnsan böyle bir varlık. O yüzden peygamberimiz gönderildiği zaman inkar edenler çok oldu. Ve Allah Azze ve Celle o yüzden onlara tekrar hatırlatır bu gerçekleri. Göklerin ve yerin mülkü kimin söyleyin. Gökleri kim yarattı diye sorsan Allah derler. Yeri kim yarattı desen gene Allah derler. O halde de ki onlara neden Allah'a ortak koşuyorsunuz? Madem ki her şeyi yaratan odur, o halde neden başkalarını Allah'a ortak koşuyorsunuz? Neden bütün esaslarınızı Allah'tan almıyorsunuz da insanlardan alıyorsunuz? Onlar mı sizi yarattı ki onlara bu kadar yaltaklanıyorsunuz? Onlar mı sizin rızkınızı verdi? Sizi ben şerefli bir varlık olarak yarattım. Nasıl olur da şerefinizi beş para edersiniz? Sizin gibi kullara kulluk yaparsınız. Allah Azze ve Celle onlara bu gerçekleri hatırlatmak için göklerin ve yerin mülkünün kendisine ait olduğunu hatırlatır. Ve yeryüzünde istediği şekilde yarattığını ilave eder. İstediğine erkek, istediğine kız, istediğine hem erkek hem kız verir, istediğine de hiçbirini vermez. Kısır olarak yaratır. Allah istediği gibi takdir eder, o hakimdir ve alimdir. İstediği gibi takdir eder, her şeye kadirdir. Her şeyin mülkü ona aittir ve her yaptığında mutlaka bir hikmet vardır. İnsanın aklı bir çay bardağı kadar olduğunu düşünürseniz bir çay bardağının içerisine bir denizi sığdırabilir misiniz? Bir çay kaşığının içerisine bir okyanusu sığdırabilir misiniz? Allah Azze ve Celle veriyorsa bir hikmeti var, vermiyorsa bir hikmeti var. Kula düşen buna böyle iman etmektir. Allah'ın sonsuz ilmini ve kudretini kainatta görüyor. Kainat Allah'ın kudretinde bir sınır olmadığının delilidir. Allah Azze ve Celle'nin yaptığı her şeyde bir hikmet olduğunun delilidir. Her ne varsa kainatta mutlaka bir hikmeti var. Basıp geçtiğiniz otun bile bir hikmeti var. Bir böceğin bile hikmeti var. Solucanın bile bir hikmeti var. İnsan bunları öğrendiği zaman, işte o zaman Allah'ın ilmine ve hikmetine olan güveni artar. Ve kendisine bir şey vermiyorsa Allah, sadece evlat değil, başka şeyler de olabilir. İnsan Rabbinden ister, Allah bazen kabul etmeyebilir. Duayı belki kabul eder de belki onu daha sonra vermek üzere kabul eder. Bazen de öyle olur. Hazreti İbrahim olsanız bile hemen duanızı kabul etmez, sonra tehir edebilir. Bir takım hikmetleri olabilir. Allah'ın yaptığı her işte bir hikmetinin olduğunun delili kainattır. Kendi bedeninize de bakabilirsiniz. Her bir azanızın yerine bir bakın. Parmağımızın bu şekilde olmasının nice hikmetleri var. Gözümüzün başımızda olmasının nice hikmetleri var. Ayağımızın şöyle olmasının, elimizin böyle olmasının, böbreğimizin, dalağımızın, kalbimizin şöyle olmasının her birinin nice hikmetleri var. İnsan bunu gördüğü zaman, Rabbim bana istediğim bir şeyi vermiyorsa, bütün mülk onun olduğu halde, ne kadar verirse versin onun mülkünden bir şey eksilmeyeceği halde, daha evvel de demiştim, şuradan alıyor şuraya koyuyor, mülkünden bir şey eksilmiyor ki, buna rağmen eğer vermiyorsa demek ki bir hikmeti var. Onun için insan Allah'ın hakim sıfatını kainatta isterse görebilir. Kendi bedeninde de görebilir. Kendi başına gelen hadiselerde de görebilir. Rabbimin her yaptığı işte mutlaka bir hikmet var. İnsan bunu başına gelen olaylarda da görebilir. Başkalarının başına gelen olaylarda da görebilir. Onun için eğer vermiyorsa bir hikmeti var demeli. Belki sonra olmasında hayır var demeli. Belki Allah o duamı ahirette kabul etmek istiyor. Belki o isteklerimi orada verecek demeli. Belki Allah benim sabrımı geliştirmek istiyor. Belki onun için geciktiriyor demeli. Belki benim bazı günahlarım var, ondan dolayı verilmiyor demeli. Ama mutlaka bir hikmeti var. Şu mu bu mu bilemiyoruz, fakat mutlaka bir hikmeti var demeli, o şekilde iman etmeli. Böyle iman etmek için kainat önümüzde duruyor. Kainatta hiçbir şeyin rastgele olmadığını görüyorsun. Dolayısıyla böyle iman edebilirsin canı gönülden. Bu kadar kainatı bu kadar hikmetle yaratan Allah, elbette ki bana da bir şeyler vermiyorsa mutlaka bir hikmeti vardır diye iman edebilirsin. Hem de canı gönülden iman edebilirsin. Yalnız ilmel yakin olarak değil, aynel yakin olarak da iman edebilirsin buna. Çünkü bunu gözünle de görüyorsun aslında. Her tarafta, her şeyde bir hikmet olduğunu görüyorsun. Dolayısıyla verilmeyen şeylerde de hikmeti görebilirsin. Göremezsen de buna iman edebilirsin. Allah Azze ve Celle o ayette kız ve erkek hakkında her ikisi için de hibe kelimesini kullanır. Kimine kız hibe eder, kimine erkek. Bu aynı kelimeyi kullanmakla arada bir fark olmadığını anlatmak ister. Demek ki bir fark yok. Allah Azze ve Celle'nin kullarıdır her ikisi de. Bir takım sebeplerle biri kadın, biri erkek olarak yaratılır. Kainatta bütün mahlukat çift olarak yaratılmıştır. Neslin devamı için bu şekilde takdir edilmiştir. Yoksa birisinin diğerine karşı üstünlük taslaması için değil. Her ikisi de ana babaya verilmiş olan bir hibedir. Allah Azze ve Celle tarafından takdim edilmiş olan bir müjdedir.
kendisine kız çocuğu müjdelendiği zaman yüzü simsiyah kesilir buyurur başka bir yerde. Mekke'nin müşriklerinden bahsederken, kendisine kız çocuğu müjdelendiği zaman, Allah müjde diyor ona, o ise simsiyah kesiliyor yüzü. Siyah olan yüzü daha da siyahlaşıyor. Allah ona müjde diyor, o kelimeyi kullanıyor. Kız çocuğu sizin için bir müjdedir diyor. Halbuki adamın yüzü simsiyah kesiliyor. Halbuki Allah'tan taraf bir hibedir. Allah'ın bir ikramıdır. Sen o çocuğun bir gözünü yapabilir misin? Allah sana onu vermeseydi onun bir kulağını yapabilir miydin? Allah'tan bir hibedir. Allah'ın verdiğine razı olmak, nefs-i radiye makamına ulaşmakla mümkündür. Razı olmak lazım. Kadere razı olmak, tembel olmak demek değil. Görevlerini yapmamak demek değil. Ama böylesi meselelerde tamamen ilahi iradenin hükmü altında olan meselelerde tamamen teslimiyet göstermek ve razı olmak icap eder. Acından ölen bir insan benim kaderim buymuş deyip de buna razıyım deyip bir kenarda otursa tembellik yapmış olur. Bu nefs-i radiye makamına ulaşmak değil, tembelin nefsine ulaşmak demektir. Bu tembelliktir. Fakat çocuğu mesela olmuyorsa ya da oluyor kız oluyorsa ya da hep erkek oluyorsa, bunun gibi bir takım mevzularda Allah'ın vermiş olduğuna rıza göstermek nefs-i radiye makamına ulaşmak kabilindendir. Madem ki o verdi, demek ki öyle gerekiyordu. Madem ki o verdi, verdiğine razıyım, vermediğine de razıyım diyebilmek, nefs-i radiye makamına ulaşmak. Allah Azze ve Celle kullarına o makamı göstermek istiyor. İstediğine istediğini verir buyuruyor. Kimine de hiç vermez. Bütün mülk ona aittir. Siz her şeyde bir hikmet olduğunu bilin ve rahat edin. Huzur içinde olun. Huzurunuzu bozmayın. Nefs-i radiyeye ulaşın. Allah'ın kaderine razı olun. Nefsin mertebelerinden geçin. Yükselin, yükselin, yükselin. Nefs-i emmareden kurtulun, nefs-i levvameye geçin. Ondan da kurtulun, nefs-i mutmainneye geçin. Ondan da kurtulun, yükselin, nefs-i radiyeye geçin. Allah'ın verdiğinden razı olun, vermediğinden de razı olun. Vardır bir hikmeti deyin. Çünkü o kainatın sahibidir ve cimri de değildir. Eğer bu şekilde beni imtihan etmek istiyorsa, demek ki benim için en hayırlı imtihan budur. Bu soruyu bana sormak istiyorsa, demek ki daha ağır sorularla karşılaşsaydım kaybederdim. Demek ki onun için bana bu soruyu sormak istiyor. Belki de daha ağır sorular karşıma çıksaydı ne yapardım acaba? Herkesin bir imtihanı var. Zengini eğer fakirlikle imtihan etseydi belki de zengin adamın ayağı kayacaktı. Fakiri de zenginlikle imtihan etseydi belki de o fakirin ayağı kayacaktı. Allah herkesi bir şekilde imtihan eder. Kimine evlat vererek, kimine vermeyerek imtihan eder. Kul Rabbinin yaptığının hikmet olduğunu bilmeli ve nefs-i radiyeye ulaşmalı. Bu şekilde Allah Azze ve Celle kendisinin takdirine temas ettikten sonra buyurur ki: وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمَهُ اللّٰهِ اِلَّا وَحْيًا. Bir beşer için olacak bir şey değil. Allah'ın onunla konuşması olacak bir şey değil. Bir beşerle Allah'ın konuşması olacak bir şey değil. İnsanın bu mertebeye yükselmesi mümkün değil. Kainatın sahibi olan Allah'tan bahsettikten sonra, göklerin ve yerin mülkü ona aittir dedikten sonra bu şekilde buyuruluyor. Ayetler arasında irtibatı görebilirsiniz. Yani göklerin ve yerin mülkü kendisine ait olan o Allah, onunla insanın konuşması mümkün değildir. Ve Allah'ın bir beşerle karşı karşıya konuşması mümkün değildir. Allah zamansız ve mekansızdır. İnsan ise bir zaman içerisinde ve bir mekanda yaşamaktadır. Allah maddeden müteşekkil değildir. Parçalardan müteşekkil değildir. İnsan ise öyledir. Allah yaratandır, insan ise yaratılandır. Allah kadiri mutlaktır, insan ise acizdir. Dolayısıyla insan ile Allah Azze ve Celle'nin karşı karşıya konuşması olacak bir iş değildir. İlla vahye. Vahiy ile olursa başka. Yani direkt karşı karşıya konuşmaz. Vahiy ile olabilir. Allah konuşacak olursa vahiy ile konuşur kullarıyla. Kullarından seçmiş olduklarıyla. Vahiy seri işaret demek. Hızlı bir şekilde işaret. Atmak manasında olur, ilham manasında kullanılır. Kur'an-ı Kerim vahiy kelimesini birçok şekilde kullanır. Allah Azze ve Celle arıya vahyetti buyurur. Arıya vahyetmesi, arıya emretmesi manasında, ilham etmesi manasında anlaşılır. Allah Azze ve Celle vahyi bazen ilham manasında kullanır, bazen emir manasında kullanır. Her zaman bildiğimiz vahiy manasında değil yani. İlahi vahiy var, ilahi olmayan vahiy var. Allah Azze ve Celle tarafından gelen vahiy var. Başka türlü olan vahiyler var. İlahi olmayan vahiyler var. Hazreti Peygamber'e bütün çeşitleriyle vahiy gelmiştir. Allah Azze ve Celle burada peygamberlerine 3 çeşit vahyettiğini ifade eder. Başka delillerden başka çeşitlerin olduğunu da öğreniyoruz. Burada 3 çeşitten bahsedilir. Allah'ın bir beşer ile muhatap olması, bu şekilde karşı karşıya konuşması olacak bir şey değil. Ancak vahiy ile olabilir. Kalbine bir şey ilka eder Allah. Kullarından bir kulunun kalbine bir şey atıverir. Hazreti Peygamber bununla ilgili olarak buyurur ki, Cibril-i Emin kalbime şunu ilka etti. Ruhul Kudüs, Cibril-i Emin kalbime şunu ilka etti. Her bir nefis eceli tamamlanmadan ölmeyecektir. Her bir nefis rızkını yemeden, rızkını bitirmeden ölmeyecektir. Dolayısıyla Allah'tan korkun. Ve isteğinizi güzel bir şekilde yapın. Helal yolla para kazanın. Korkmayın, size tayin edilmiş olan rızkı bitirmeden ölmeyeceksiniz. Bana böyle ilka edildi, kalbime böyle atıldı. İşte bu vahidir. Hazreti Peygamber kalbinde onu hisseder, zaruri bir bilgi olarak kalbinde yaratılır. Peygamber onun Allah tarafından olduğunu kesin olarak bilir. Kesin olarak bilir. Başka insanların da kalbine bir takım şeyler düşebilir. Bir takım ihtarlar yapılıyor olabilir. Evliyaullah'ın da kalbine bir takım şeyler ilka edilmektedir. Fakat onlar bundan hiçbir zaman peygamberler kadar emin olamazlar. Acaba Allah'tan mıdır? Yoksa içine başka bir şey karışmış olabilir mi? Hiçbir zaman bir peygamberin emin olduğu kadar emin olamazlar. Ama peygamberlerin kalbinde böyle bir bilgi yaratılır ve o peygamber onun Allah'tan olduğundan kesin olarak emin olur. Zaruri bir bilgidir bu. Ve peygamber ona iman eder. Tıpkı meleği görmüş gibi kalbinde onu hisseder. Kutsi hadislerin birçoğu bu şekildedir. Hazreti Peygamber'in kalbinde bir bilgi yaratılır. Ve Allah Azze ve Celle'den gelmiştir o bilgi ve peygamber bunu bilir. Ve onu kendi ifadeleriyle ifadelendirir. Rabbim şöyle buyuruyor der. Rabbim bana size şöyle söylememi emretti der. Rabbinden yani rivayette bulunur Hazreti Peygamber. Rabbim şöyle buyuruyor der ve o şekilde bunları yazdırmaz. Kur'an gibi değildirler. Bunların lafızları Hazreti Peygamber'e aittir. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu kendi ifadeleriyle ifade eder. Bu şekilde Allah Azze ve Celle peygamberinin kalbine bir şey ilka eder. Bazen bu şekilde, bazen de başka şekilde, ikinci şeklini Kur'an-ı Kerim burada ifade ediyor. İlla vahye dedikten sonra, Allah direkt olarak konuşmaz ancak vahiy ile konuşur. Yahut da ev min verai hicab, bir hicabın arkasından da bazen söyler, bir perdenin gerisinden söyler. Peygamber sesi duyar fakat göremez. Allah Azze ve Celle ona bir perdenin arkasından söyler. Yahut Allah Azze ve Celle meleğine söyler. Melek gelip peygamberine söyler. Ona da temas edilecek. Bu şekilde vahyin çeşitlerinden bahsediliyor bize. Bazen direkt olarak kalbine ilka edilir. Bazen de bir perdenin arkasından, peygamber onu görmez. Hazreti Musa Aleyhisselam'a, Musa Aleyhisselam'ın başına gelen olay gibi. Musa Aleyhisselam ile Allah Azze ve Celle konuşmuş idim. Tilke rusulu faddanla ba'dahum ala ba'd. Şu peygamberlerin kimini kimine üstün kıldık. Hepsine gelen vahiy aynı şekilde değil. Hepsine gelen vahyin çeşidi farklı olabilir. Bir kısmına daha üst makamlarda vahiy gelmiş. Daha etkili yollarla vahiy gelmiş. Daha açık seçik yollarla vahiy gelmiş. Kimine ise daha aşağıdan vahiy gelmiştir. Tilker rusulu faddanle ba'dahum ala ba'd. Peygamberlerin kimini kimine üstün kıldık. Hepsi aynı değiller, dereceleri aynı değil. Hepsine iman ederiz. La nüferriku beyne ahadim min rusuli. Peygamberler arasında ayrım gözetmeyiz. İman noktayı nazarında hepsine iman ederiz. Onlar arasında bir tefrik etmeyiz, onları ayırmayız. Şuna iman ettik, buna iman etmedik demeyiz. Bu küfürdür. Ancak peygamberlerin dereceleri arasında fark vardır. İşte ayet ona işaret ediyor. Minhum men kellem Allah. Allah kimiyle konuştu? Ve rafa ba'dahum derecat. Ve kimini de derece derece yükseltti. Demek ki peygamberlerin dereceleri farklı olunca Allah Azze ve Celle'nin onlara vahiy de farklı olmaktadır. İşte ona bir misal veriliyor burada. Kimiyle Allah konuştu, yani Musa ile. Musa Aleyhisselam ile Allah Azze ve Celle konuşunca Musa Aleyhisselam daha da ötesini istemişti. Ya Rabbi dedi, Rabbi erini, ey Rabbim göster bana, enzur ileyk, bakayım sana. Allah Azze ve Celle kâle len terani, buyurdu ki sen beni asla göremezsin. Hiçbir göz beni göremez ey Musa. İstersen şu dağa bir bakıver. Dağ yerinde durursa o zaman sen de beni görebilirsin. Allah dağa tecelli ettiği zaman dağ paramparça oluverdi. Allah'ın haşyetinden, Allah'a olan saygısından ve korkusundan dağ paramparça olunca Hazreti Musa o dehşetli olay karşısında düştü ve bayıldı. Hatasını anladı. Yapamayacağı, dayanamayacağı bir şeyi istemişti Allah'tan. Dağın parçalanmasına bile dayanamıyordu kalbi halbuki. Öyle olduğu halde Allah'ı bizzat kendisini görmek istiyordu. Bu dünyada bu mümkün değil. Hazreti Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem sahabeden birinin çocuğuna buyurmuştu ki üzülme. Allah hiç kimseyle yüz yüze konuşmadı. Senin babanla yüz yüze konuştu. Şehit olmuştu Uhud'da babası. Fakat bu ruhlar aleminde olan, berzah aleminde olan bir hadisedir. Hiç kimseyle yüz yüze konuşmayan Rabbim senin babanla yüz yüze konuştu. Fakat bu ayet ise bu dünya ile ilgilidir. Bu dünyada böyle bir şey mümkün değil. Ama ruhlar aleminde Allah Azze ve Celle konuşabilir. Bizim ruhlarımızla da konuşmuştu. Bütün insanların ruhlarıyla konuştu. Elestu bi rabbikum demedi mi? Rabbiniz değil miyim? Ruhlarımız bele dediler. Kalu bele. Bele dediler. Evet Rabbimizsin dediler. Allah Azze ve Celle o zaman ruhlarımızla da konuşmuştu. Hazreti Musa ile konuşan Allah'ım, bu dünyaya geldikten sonra Hazreti Musa ile konuşarak onu şereflendiren Allah aslında bütün kullarıyla, kullarının ruhlarıyla, ruhlar alemindeyken konuşarak onları şereflendirmişti. Elestu bi rabbikum demişti. Tıpkı Musa aleyhisselamla konuştuğu gibi. Sadece fark, bizimle ruhlar aleminde konuşmuştu Hazreti Musa ile bu dünyadayken. Bu şekilde hicabın arkasından konuşur. Peygamber sesi işitir. Bizim sesimiz gibi bir ses değil ama. Bilemediğimiz bir şekilde bir şey işitir fakat göremez. Hicabın arkasında olan vahiy bu şekilde olan vahiydir. Bazı kimseler bir takım hadisler uydurmaktadırlar. Hicabın arkasıyla ilgili bir takım uydurmalar duyuyoruz. Güya bir seferinde Hazreti Peygamber Cibril aleyhisselama sorar. Ey Cibril, Allah'tan vahyi nasıl alıyorsun? Cibril aleyhisselam der ki, bir perde var, bir perden oraya gidiyorum. Oradan Allah bana söylüyor, ben de gelip sana söylüyorum. Efendimiz güya der ki, hiç perdeyi açıp da baktın mı? Hayır der Cibril aleyhisselam. Bunun üzerine bir seferinde de aç perdeyi bir bak bakalım der. Olur der Cebrail. Ve bir gün perdeyi açıp bakar ki ne görsün? Perdenin arkasında peygamberimiz. Meğer peygamberimiz Cebrail'e vahyediyormuş. Cebrail bunu bilmiyor. Ve gelip peygamberimize tekrar aynı şeyi, peygamberimizin ona söylediğini, gelip peygamberimize tekrar bu dünyada vahyediyormuş. Tamamen uydurma bir hikaye. Hadis diye anlatıyorlar bazı şeyhler. İlimden nasibini almamış, muhakeme gücü olmayan bazı kimseler, Kur'an'a uyan, uymayan, anlamadan, düşünmeden konuşanlar, menkıbe kitaplarında, hikaye kitaplarında okuduklarını bir şey zannedenler, ilim sahibi olmadıkları için neye güvenilir, neye güvenilmez onu anlamayanlar, menkıbe kitaplarına göre itikat esaslarını meydana getirmeye kalkanlar, menkıbe kitaplarına göre inanmaya kalkanlar, menkıbe kitaplarında doğru da olur, yalan da olur, menkıbe kitapları delil değildirler. Böyle bir hadis yok. Sahih olarak olmadığı gibi zayıf olarak da yok. Zayıf hadislerin de kaynağı olur. Böyle bir hadisin olduğunu iddia edenler kaynağını göstersinler. Lafı uzatmanın, tartışmanın gereği yoktur. Varsa böyle bir hadis kaynağını gösterirsin olur biter. Böyle bir hadis yok ve olamaz. Böyle bir şeyin bundan ne anladınız? Bunu duyduğunuz anda aklınıza ne geldi? Akla ilk gelen şey, bunu duyan bir insanın aklına ilk gelen şey şu olur. Buna göre peygamberimiz Allah olmaktadır. Haşa. Hristiyanlar Hazreti İsa'yı Allah yaptı, Allah'ın oğlu yaptılar. Bunlar da peygamberimizi Allah yapmış oluyorlar. Sanki vahyeden Allah, yani daha doğrusu o vahyi veren Allah olduğu halde Allah değil de sanki peygamberimiz vahyediyormuş. Dolayısıyla sanki peygamber Allah'mış gibi bir şey duyanların aklına gelmiyor mu? Peygamberimizi Allah makamına çıkarmıyor mu bu hikayem? Birileri kalkıp şunu diyebilir. Biz bu hikayeden böyle bir şey anlamıyoruz. Biz şunu anlıyoruz. Allah Azze ve Celle katında Hazreti Peygamber'in makamı çok daha yüksektir Cebrail'den. Miraç olayında bunu görüyoruz. Miraç'ta Cebrail'in durduğu yerde Peygamber devam etti yoluna. Sıdratül Münteha'dan öteye gidemedi Cebrail. Benim makamım buraya kadardır dedi. Sen yoluna devam et ya Muhammed demişti. Evet, oradan da anlaşılıyor ki Hazreti Peygamber'in makamı Cebrail'in ötesindedir. Güya bunu kastediyorlarmış. Yani Hazreti Peygamber Cebrail'den üstün olduğu için Allah Azze ve Celle nasıl olur da Cebrail'e verir? Mutlaka peygambere daha evvel veriyordur. Çünkü peygamberin makamı Cebrail'den daha üstündür. Mutlaka Cebrail'e, mutlaka peygamberimize veriyordur. Ve peygamberimiz Cebrail'e veriyor. Aslında çünkü peygamber Cebrail'den daha yüksektir. Bunu anlıyoruz diyorlar. Sonra peygamberimiz Cebrail'e verdikten sonra tabi Cebrail bunu bilmiyor. Ve tekrar gelip peygamberimize veriyor. Güya bunu anladıklarını iddia ediyorlar. Yani bu hikayeden peygamberimizin Allah olduğunu değil, Cebrail'den üstün olduğunu anlıyoruz diyorlar. Halbuki bu itikadi bir meseledir. Ve zayıf hadislerle bile konuşulamaz. Kaldı ki bununla ilgili hikaye zayıf hadis de değildir. Tamamen uydurmadır. Ve bu anladığınız şey de doğru değildir. Evet, Hazreti Peygamber Cebrail'den üstündür. Ancak Hazreti Peygamber Cebrail'in her gün çıktığı makamlara çıkıp inebiliyor mu? O bir melektir. Meleğin durumu ile insanın durumu farklıdır. Allah Azze ve Celle meleği nurdan yaratmış, insanı topraktan yaratmıştır. Maddeleri bile farklıdır. Meleğin görevi ile insanın görevi de farklıdır. Dolayısıyla peygamber melekten üstün olsa bile meleğe verilen bir takım sıfatlar peygambere verilmeyebilir. Meleklerdeki sürat mesela peygamberde var mıdır? Meleklerin bir takım halleri peygamberde var mıdır? Peygamber yemek yer, melek yemek yer mi? Melekler evlenir mi? Peygamberler evlenir. Peygamber melekten üstündür ama bu ayrı bir mevzudur. Vahiy alma olayı ayrı bir mevzudur. Allah'tan vahiy alabilmek meleğin işidir. Melek ona uygun şekilde yaratılmıştır. Peygamber ona uygun şekilde yaratılmamıştır. Eğer Allah Azze ve Celle peygamberine bir hicabın arkasından vermek isterse elbette ki verir. Burada da söylenen odur. Fakat bu şekilde bir mana yok. Yani önce peygambere veriyor, sonra peygamber Cebrail'e veriyor, sonra Cebrail gelip tekrar peygambere veriyor. Bu abesle iştigal etmektir ve Allah abesle iştigal etmez. Bu gereksiz bir tafsilattır, gereksiz bir uzatmadır. Neden Allah Azze ve Celle peygamberine versin, sonra peygamber neden bir daha Cebrail'e versin? Miraç'ta Hazreti Peygamber'e Bakara'nın sonu verilmişti. Emene Resulü dediğimiz, yatsı namazlarından sonra camilerde okunan, o Bakara'nın son ayetleri, peygamberimize Miraç'ta verilmiş idi. Ve peygamberimize Allah Azze ve Celle direkt olarak vermişti. Bu da vahyin bir çeşididir. Allah bazen direkt olarak verir peygamberine. Vasıtasız bir şekilde, aracısız, meleğin aracılığı olmaksızın verir Allah. Ve onu tekrar bir daha Cebrail getirip de peygambere bir kez daha verdi mi? Allah Azze ve Celle peygamberimize Miraç'ta Bakara'nın sonunu verdi ve Hazreti Peygamber'e Cebrail bir kez daha getirip verdi mi? Böyle bir olay yok. Çünkü zaten peygambere verilmiştir ve iş bitmiştir. Neden peygamber bir daha onu Cebrail'e versin? Neden Cebrail bir daha getirsin peygambere versin? Komik bir şey bu. Ve rivayetlerden öğreniyoruz ki bir takım mevzularda Hazreti Peygamber'e sorular sorulduğunda Efendimiz cevap veremiyordu ve Cebrail'i bekliyordu. Eğer Allah Azze ve Celle Cebrail'e vermiyor, direkt olarak Peygamber'e her zaman o şekilde veriyorsa, o zaman Peygamberimiz neden Cebrail'i bekliyor? Neden soru sorulduğu zaman hemen cevap vermiyor, Cebrail'i bekliyor? Böyle bir şey yok. Evet, Allah bazen bir hicabın arkasından vahyeder. Bunların keyfiyetini bilemiyoruz. Nasıl vahyeder? Bunu insanın aklının alması mümkün değil. Kainatın sahibi olan o zat nasıl bir şekilde veriyor kuluna? Bunu anlamak mümkün değil. Allah Azze ve Celle bize sadece hayalimizde bir şeylerin canlanması için bu kadarcık bilgi veriyor merak edenlere. Allah nasıl vahyediyor diye merak edenlere Allah Azze ve Celle bu şekilde bir şeyler çıtlatıyor, bir takım bilgiler veriyor. Az da olsa bir şeyler bilin bu mevzuda, merakınız giderilmiş olsun. Yoksa vahiy olayını mutlak manada anlamak mümkün değil. Topraktan yaratılmış ve ilmi kısıtlı olan aciz bir varlığın, kainatın, padişahının nasıl vahyettiğini anlaması mümkün değildir. Ve Allah bu şekilde bir hicabın arkasından vahyeder. Ev yursile rasule, ya da bir resul gönderir. Fe yuhiye bi iznihime yeşe, o resul ona Allah'ın izni ile Allah'ın dilediklerini vahyeder. Allah bir resul, bir melek gönderir. Cebrail'i gönderir ve Cebrail Allah'ın emrettiklerini Allah'ın izniyle getirir, peygambere teslim eder. Burada Kur'an-ı Kerim üç şekilde vahyin geldiğine işaret ediyor. Hazreti Peygamber'den öğreniyoruz ki sadıka rüya şeklinde bazen vahiy gelmiştir kendine. Hazreti Ayşe annemizden gelen rivayetlere göre Peygamberimize gelen ilk vahiyler sadıka rüya şeklindeydi. Dağda meleğin gelmesi olayı da o şekilde gerçekleşmişti. Yarı uyku, yarı uyanıklık halinde melek gelmiş ve ikra demişti kendisine. Ve Allah Resulü nasıl, ne zaman bir rüya görse gün aydınlığı gibi apaçık görürdü ve apaçık ortaya çıkardı. Kalbine yazılırdı. Bizim rüyalarımıza benzemezdi. Bu şekilde vahiy gelir, sadıka rüya olarak gelir ve onu aynen ezberler. Bu kendisine gelen vahyin kolay çeşitlerinden idi. Bazen zor şekli vardı, zor şekilde gelirdi vahiy. Çan sesi şeklinde, çıngırak sesi şeklinde, zil sesi şeklinde, özellikle tehdit ifade eden ayetler. İnsanları tehdit eden ayetler geldiği zaman özellikle bu şekilde gelirdi ve ben Efendimiz'i çok terletirdim. Kışın soğuğunda bile Peygamberimiz buram buram terlerdi. Böyle tehdit ifade eden ayetler geldiği zaman Peygamberimiz kışın soğuğunda terlemeye başlardı. Ve sahabem ona vahyin geldiğini derhal anlarlardı. Efendimizin bazen üzerini örterlerdi. Yüzünün şekli değişirdi, hali değişirdi, farklı bir hale girerdi ve hemen anlarlardı kendisine vahiy geldiğini. Ve sonra gözünü açar, kendisine gelir, ondan sonra Allah Azze ve Celle'nin kendine vahyettiğini aynen söylerdi. Bir kelime hata etmeksizin, sen ukri'uke fele tense, sana biz okutacağız ve sen onu asla unutmayacaksın. Bir kelime hata etmeden aynen tekrar ederdim. Peygamberliğinin ilk günlerinde gelmiş olan vahyi 23 sene sonra hata etmeden okuyabiliyordu. Seferde de, barışta da, savaşta da, nerede olursa olsun hata etmeden okuyordu. Okuma yazma bilmediği halde, eline alıp da mushafı ezber çalışmaları yapmadığı halde kalbine nakşediliyordu. Allah Azze ve Celle sen ukri'uke fela tense buyuruyordu kendine. Üzülme ey Resulüm, sana biz okutacağız ve sen onu asla unutmayacaksın. Çünkü vahiy unutulacak bir şey değildir. İlla maşallah. Eğer Allah unutturmak isterse o başka. Eğer Allah istediyse sana bir ayeti unutturmayı o başka. normal şartlarda sen unutmayacaksın. Bazen böyle çan sesi biçiminde, şiddetli biçimde gelirdi. Allah Resulü bu geliş şeklinin kendisi için en ağır şekil olduğunu ifade eder. Bir seferinde devenin üzerindeydi, deve çökmüştü. Vahiy esnasında deve çöktü. Birkaç tane insanı taşıyabilecek olan deve vahiyi taşıyamıyordu. Deveyi çökertecek kadar ağırdı. Müzzemmil suresinde buyurulduğu gibi. İnne Allah azze ve celle ya eyyuhel müzzemmil kumil leyle illa kalile diye başlayan. O Müzzemmil suresinde ey örtüye bürünen Habibim geceleyin kalk namaz kıl Kur'an oku. Gecenin yarısı kadar yarısından biraz az biraz daha fazla. Kur'an oku. Neden? İnne senulki aleyke kavlen sakile. Çünkü biz sana ağır bir söz vahyedeceğiz. Ağır bir söz. Kavlu sakil. Hem dünyada ağırlığı olacak olan bir söz. Sana bir dava vereceğiz. Bu davanın dünyada bir ağırlığı olacak. Dünyayı tarumar edeceksin sen. Dünyayı darmadağın edeceksin. O putperestlik nizamını darmadağın edeceksin. O diktatörlerin diktatoryasını darmadağın edeceksin sen. Sana kavlu sakilini vereceğiz. Ağır bir söz. Bunun bir manası da maddi ağırlık, deveyi çökertecek kadar olan maddi bir ağırlığı olan söz vereceğiz sana. Bir seferinde vahiy gelirken o sırada peygamberimizin ayağının altındaydı. Zeyd bin Sabit'in ayakları. Dizi peygamberimizin dizinin altındaydı. O anda vahiy geldi. Zeyd anlatıyor. O kadar ayağım ezildi ki ayağımı çekemiyordum. Çekmek istiyordum ama Hazreti Peygamber'e vahiy geldiği anda o kadar ağırlık çöktü ki ayağım kırılıyor zannettim, çekemiyordum. Vahiy bu kadar ağırdı. Normal bir insanın taşıyabileceği bir yük değil. Allah Azze ve Celle peygamberlerini ona göre yaratıyor. Bazen bir insan kılığında gelirdi vahiy. Hazreti Peygamber anlardı, sahabe anlamazdı. Cibril hadisi olarak meşhurdur. Cibril hadisinde Cebrail aleyhisselam insan kılığında gelmişti bir seferinde. Efendimizin dizinin dibine oturmuştu. Ve ona İslam'dan, imandan, ihsandan sormuştu. Kıyamet alametlerinden sormuştu. O meşhur hadiste de ifade olunduğu üzere bazen Cebrail aleyhisselam insan kılığında gelir. Rivayetlere göre ekseriyetle yakışıklı bir genç kılığında geliyordu. Erkek kılığında geliyordu. Rivayetlere göre Dihyetül Kelbi sıfatında ekseriyetle gelmişti. Bu peygamberimize gelen vahyin çeşitlerinden kolay olan şekillerdendi. İnsan kılığında gelir, vahyeder ve giderdi. Hazreti Peygamber anlardı onun melek olduğunu. Bazen Hazreti Peygamber'e vahiy bunun dışında Miraç olayında olduğu gibi direkt olarak Allah Azze ve Celle tarafından veriliyordu. Direkt olarak veriliyordu. Bazen uyku halindeyken veriliyordu. Ve bunun gibi bir takım şekillerde kendisine vahiy geliyordu. Allah Azze ve Celle bunların bir kısmına burada temas ediyor. Ya bir Resul gönderir, bir elçi gönderir, yahut bir hicabın arkasından vahyeder. Bu şekilde, buna benzer şekillerde bunların keyfiyetini bilmek mümkün değil. Bazen insan kılığında gönderir, o Resulü göndermesi bazen melek olarak gönderir, bazen insan olarak gönderir. Hazreti Peygamber Cebrail aleyhisselamı iki defa asli suretinde görmüştü. Birisi Miraç hadisesinde gerçekleşmişti. Birisi de ondan çok evvel olmuş olan vahyin kendisine ilk başladığı zamanlarda bir ara vahiy kesilmişti ve vahyin kesilmesinden sonra tekrar vahiy başladığı sırada. Hazreti Peygamber dağa çıkarken Cebrail'i asli suretinde görmüştü. asli suretinde 600 kanadıyla gökyüzünü kaplamış bir vaziyette ve her nereye baksa Cebrail'i görüyordu. Asli suretiyle görüyordu Cebrail'i. İki defa görmüştü. Kur'an da buna işaret eder. Hazreti Peygamber Cebrail'i asli suretiyle iki defa gördü. Birisi Sidretül Müntaha'da Miraç olayı esnasında gerçekleşmişti. Bu şekilde olan vahiyler de var. Cebrail asli suretiyle görür ve Cebrail kendisine vahyeder. Allah Azze ve Celle kendisine ne şekilde vahyetmek istiyorsa o şekilde vahyini gönderir. Çeşitli şekillerden göndermesinin mutlaka bir hikmeti vardır. Önemli olan bunlar değildir. Önemli olan Allah Azze ve Celle kullarına vahiy göndermiş olmasıdır. Kainatın sahibi olan Allah, kainatta sizin şu dünyanız, kocaman dünyanız bir denizdeki kum tanesi gibi. İnsan da bu dünya içerisinde bir kum tanesi. Ve şu kainatın, sonsuz kainatın sahibi olan Allah, kuluyla irtibata geçiyor ve kuluna vahyediyor. İşte olayın büyüklüğü bundan kaynaklanıyor. Ne şekilde geldiği bize kısmen bildirilmiştir ama bundan çok daha önemlisi Allah'ın bize vahyetmiş olmasıdır. Bu vahiy çeşitlerinin içerisinden biri de sadıka rüyalardır. Hazreti Peygamber buyurur ki nübüvvet hitama erdi, sona erdi. Artık peygamber gelmeyecek. Fakat o vahiy çeşitlerinden 46 cüzünden vahyin 46 cüzü olduğunu ifade eder. Vahyin 46 cüzünden bir cüz olan sadıka rüyalar geride kaldı. Mübeşşirat diye bunu ifade eder. Müjdeli olan rüyalar, rüyayı sadıkalar ya da salihalar. O rüyayı sadıkalar ile Allah Azze ve Celle kullarına bazen vahyeder. Dolayısıyla sadıka rüyalar onlar da bir çeşit vahiydir. O yüzden Hazreti Peygamber sabah namazlarından sonra bazen döner ve ashabına sorardı. İçinizde bugün sadıka rüya göreniniz var mı? Gün aydınlığı gibi aydınlık olur sadıka rüyalar. İnsan gözünü açtığı zaman onun sadıka rüya olduğunu hisseder. Aydınlıktır. Adeta kalbine yazılmıştır. Ve ekseriyetle de müjdelidir. Ve genellikle de sabah namazına doğru görülür. İmam Cafer Sadık'a göre genellikle kaylulede görülür. İnsan yarı uykulu iken yarı uyanıklık halinde, o şekilde uyanmak üzere iken ya da o sadıka rüyanın ağırlığından dolayı insan uyanır. Sadıka rüyayı gören adam genellikle uykusundan uyanır. Çünkü bir çeşit vahiydir ve ağırdır, insanı uyandırır. Allah Azze ve Celle kullarına, normal kullarına da bazen bu şekilde vahyetmiş oluyor. Sadıka rüya bir çeşit vahiy. O yüzden sadıka rüyaları sevmek lazım. O yüzden birisi sadıka bir rüya gördüğü zaman onu kardeşleriyle paylaşması lazım. Halk arasında zannedildiği gibi güzel bir rüyayı görürsen, onu anlatırsan bir daha görmezsin gibi laflar doğru değil. Ancak bunları anlatırken kibirli kibirli anlatırsa belki o zaman olabilir. Kibirlenecek olursa kendine Rabbinin nimetini, Rabbine şükrederek anlatacağına, kibirli kibirli anlatacak olursa o zaman bir daha göremeyebilir. Çünkü o sadıka rüya onun ayağını kaydırıyor demektir. Onu kibre sevk ediyor demektir. Kalbinde zerre kadar kibir peydah olsa cennetin kokusunu alamayacaktır. Onun için Allah Azze ve Celle kibirlenecek olan adama bu şekilde bir daha sadıka rüya göstermeyebilir. Yoksa sadıka rüyayı anlatmakta bir beis yok. Çünkü vahyin bir çeşididir. Ancak insan bundan %100 emin olamayacağı için sadıka rüya ile amel edilir mi edilmez mi meselesi tartışılmıştır. Kendisi için delil olsa bile, kendisi onunla amel etse bile başkalarından onunla amel etmelerini isteyemez. Her ne kadar sadıka rüyalar vahiy çeşidi olsa bile, ama yine de %100 bilemeyeceği için, Evliyaullah'tan olsa bile, yine de o rüyanın sadıka rüya olduğundan %100 emin olamayacağı için, eğer peygamberimizi gördüyse peygamberimizin suretine şeytan giremeyeceğinden dolayı onun sadıka rüya olduğundan emin olabilir. Ancak o zaman da genellikle rüyalarda rumuz olduğu için manasından tam emin olamaz. Belki rüyanın sadıka olduğundan emin olur ama manadan tam emin olamaz. O yüzden onunla amel etme konusu tartışılmıştır. Eğer açık seçik anlayabiliyorsam, sadıka rüya olduğundan emin ise, kalbi de o manayı tam olarak çözebildiyse ve İslam'a aykırı bir şey yok ise, o takdirde onunla amel edebilir kendisi. Çünkü sadıka rüya hakikaten de vardır. Kur'an da buna şahittir. Kur'an'da da sadıka rüyalardan misaller verilmiştir. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın gördüğü rüyadan bahsedilmektedir. Ve yıllar sonra rüyası gerçekleşmiştir. Ve Allah Azze ve Celle sadıka rüyayı bu şekilde tasdik etmiştir. Ve Yusuf Aleyhisselam yıllar sonrasında o rüyanın tabirinin de bu olduğunu söylemiştir. Ve rüyanın sadıka olduğunu ifade etmektedir Kur'an. Evliyaullah'ın da kalbine bazen bazı şeyler ihtar edilebilir. Ancak bunlara bildiğimiz manada vahiy denmez. Evliyaullah'tan bazıları bazen bir ses işitirler. Kalplerine bir şey ihtar edilebilir. Ama kalbe her gelen şey hakkında böyle düşünmek doğru olmaz. Herkesin kalbine bir şeyler geliyor. Her gelen şey rahmani demek değil. Kalp onu hissetmeli. Sadıka rüyanın sadıka olduğunu hissettiği gibi, kalbe gelen o ihtarın Allah'tan olduğuna dair bir zannı galibinin olması icap eder. Bu şekilde eğer bir şey düştü ise kalbine, kalbime şöyle bir şey düştü diyebilir. Bazen rüya aleminde böyle bir ses işitebilir. Bazen uyanıkken de böyle bir ses işitebilir. Ama o durumda meleği göremez. Ya sesi işitir meleği göremez. Bazen de Evliyaullah'tan bazıları meleği görmüştür ama ses işitmemiştir. İkisi bir arada ancak peygamberlerde olur. Hem meleği görür hem de sesi işitir. Bu ancak peygamberlerde olur. Peygamberlere gelen vahiy bu şekildedir. Evliyaullah'a olan ise böyle değildir. Bazen sahabeden de Evliyaullah'tan da bazıları meleği görmüşlerdir. Bir parıltı biçiminde, bir nur biçiminde meleği görenler vardır. Fakat bir ses işitmemiştir. Melek kendisiyle konuşmamıştır. Bazen de bunun tersine hiçbir şey görmez ama bir ses işitir. O Allah Azze ve Celle'den kendisine bir ihtar olabilir. Bu tarzda vahiyler Evliyaullah'a da olur. Ama Evliyaullah her türlü kalbine gelen şeyin rahmani olduğunu iddia edemez ve bunun vahiyin bir çeşidi olduğunu iddia edemez. Dolayısıyla her sözünün de vahiy gibi düşünmek doğru olamaz. Allah Azze ve Celle kendisinin yüce bir makamda olduğunu anlatıyor bize burada. Peygamberine vahyi ne şekilde verdiğini anlatmaktan daha öte, kendisinin makamını anlatmak istiyor. Kul Rabbi ile direkt olarak muhatap olamaz bu dünyada. Ahirete gelince ahirette bu gerçekleşecektir. Ehli cennet, cennette Rablerini, Rabbimizi görebilecek miyiz ya Resulallah dediler. Orada Rabbimizle konuşabilecek miyiz? Rabbimizi görebilecek miyiz ya Resulallah? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bulutsuz bir gecede tam dolunay olduğunda dolunayı, ayı görmekte zorlanıyor musunuz? Hayır dediler. Bulut yok ve tam ayın 14'ü. Ayı görmekte zorlanır mısınız? Hayır dediler. İşte aynen öyle Rabbinizi görmekten de zorlanmayacaksınız. Rabbinizi ayın 14'ünde ayı gördüğünüz gibi görebileceksiniz.
Kıyamet suresinde Allah Azze ve Celle buna işaret eder. Ve ile Rabbihe nazira. Rabbine bakmaktadır buyuruyor. Rabbine bakar. Kıyamet gününde ehli cennet Rabbine bakar. Şia taifesi Rabbine bakar ayetini Rabbinin nimetlerine bakar şeklinde anlamak istedi. Çünkü Kur'an lenterani buyuruyor ya, ben asla göremezsin. Buna dayanarak Allah görülemez. Dolayısıyla orada ve ile Rabbihe nazirah derken, yani ile en'ami Rabbihe nazirah manasında, yani Rabbinin nimetlerine bakar manasında böyle anlamalıyız dediler. Halbuki böyle bir tevil yapmaya gerek yok. Hazreti Peygamber'e sorulduğunda evet göreceksiniz demişti zaten. Fakat o hadisleri kabul etmedikleri için, 12 imama uğramadığından dolayı o hadisleri kabul etmediler, hata ettiler. Yüz binlerce hadis var, on binlerce sahih hadis var. 12 imamdan birine uğramamış olabilir bu hadisler. Neden bu hadislerden kendinizi mahrum ediyorsunuz ki? İlla da 12 imama uğrayacak, 12 imamdan birisi tarafından kabul edilecek, bu hadistir denilecek, ondan sonra mı kabul edeceksiniz? Böyle bir şeyin delili nerededir? Hadis ilmi diye bir ilim dalı var. Buna göre bir takım kurallar var. Bu kurallara göre hadis incelenir, sahihse sahih denir. Muhaddisler bu şekilde incelerler ve sahih olanı sahih olmayanından ayırırlar. Neden illa da 12 imamdan birisi tarafından kabul edilmeliymiş? Böyle düşünürseniz binlerce hadisten mahrum olursunuz. İşte o zaman böyle ayetleri tevil etmek zorunda kalırsınız. Yanlış teviller yaparsınız. Ve ile Rabbihe nazirah ayetini Rabbine bakacak dediği halde Kur'an, Rabbine değil Rabbinin nimetlerine, cennete bakacak diye yorumlamak zorunda kalırsınız. Halbuki hadisleri kabul etseydiniz bu yoruma gerek kalmayacaktı. Allah Azze ve Celle ve Peygamber bunu açıkça ifade ediyor. Neden tevil edelim ki? Nereden icap ediyor ki? Bu gözler bize, orada bu gözler mi verilecek? Ne biliyorsun ki? Bu dünyada, lenterani bu dünya için geçerli. Bu dünyada kıyamete kadar kalsan asla beni göremezsin. Çünkü bu dünyadasın. Etten kemiktensin. Şu gözlerin tahammül edemez. Güneşe bile bakamıyorsun sen. Allah'ın yarattığı güneşe bile bakamıyorsun. Nasıl olur da Allah'a bakabilirsin şu gözlerle? Lenterani bunun için söylendi. Bu gözlerle bana bakamazsın. Ama Allah Azze ve Celle kıyamet gününde başka bir göz takar ve onunla insan bakar. Çünkü kul Rabbini görmeden mutlu olamaz. Rabbini görmeden merakından kurtulamaz. Ve çünkü Allah her şeyden güzeldir. İnsan ise en güzeline meraklıdır. En güzeli görmeden tatmin olmayacaktır. Bütün güzellerin güzelliğini bir güzelde toplasanız, o kadar ki güzel olsaydı, bütün hurilerin güzelliğini bir güzelde toplasanız, o kadar güzel olsa, Allah'ın güzelliği yanında bir hiçtir. Allah kendinden güzeli yaratmamıştır. Ve yaratmayacaktır da. Ve insan o yüzden Allah'a temayül gösterecektir. En güzeline meraklıdır çünkü insan. İnsan böyle yaratılmıştır. En güzelini ister. En güzel de Allah'tır.
Allah o yüzden kulu kendisini istesin diye en güzel kendisidir. Onun için Allah'ı görmeden kullar kıyamet gününde rahat etmezler. Bu dünyada Allah bizimle konuşmaz karşılıklı. Buna ne kulağımız dayanır, ne gözümüz dayanır, ne kalbimiz dayanır. Kalp buna dayanmaz. Rabbi kulu ile konuşacak olsaydı kul anında kalbi dururdu. Bir takım daha basit olaylarda bile icabında kalpler duruveriyor. Nasıl olur da Rabbi ile konuşur ve kalbi durmaz? Böyle bir şey mümkün değil. O yüzden bu dünyada bu gerçekleşmez. Ama Allah kıyamet gününde kullarıyla konuşur ve kafirlere ceza verilirken bundan da bahsedilir. Allah onlarla konuşmaz ve onların yüzüne bakmaz buyurulur. O kafirlerle Allah konuşmaz. Kıyamet gününde Allah onların yüzüne de bakmaz. Bu bir cezadır. Bunun mukabili olarak demek ki müminlerle Allah konuşur ve müminler Allah'a bakacaklardır. Ve ila rabbihe nazira. Çünkü kafir Allah ile konuşamayacak ve Allah onun yüzüne bakmayacaktır. Demek ki mümin ile Rabbul Alemin konuşacaktır. Ve onlara hoş geldiniz diyecektir. Ve rivayetlerden öğreniyoruz ki herkes kendi mertebesine göre Rabbine bakacaktır. Kimisi haftada bir gün cuma günü, kimi günde iki defa. Herkes kendi mertebesine göre Rabbine bakacaktır. Ve hadislerden öğreniyoruz ki cehennemden en son çıkacak olan Müslüman ile Allah Azze ve Celle konuşacaktır. Öbür aleme geçince yani konuşma mümkün oluyor. Hatta bu aleme gelmeden evvel ruhlar alemindeyken de mümkün oldu. Ruhlarımız Allah ile konuştu. Şimdi biz konuşamıyoruz çünkü artık ruhumuz tek değil. Ruhumuz yalnız iken Allah ile konuşabildi. Ama bedenle birleştiği zaman ruh zayıfladı. Sıcak suyla soğuk suyun birbirine karışması gibi. Zayıfladı, harareti düştü. Artık o mertebeye yükselemiyor. Bedenden ne kadar sıyrılacak olursa o kadar vahiy alabilecektir. Ne kadar beden aleminden, cisim aleminden sıyrılacak olursa, o yüzden evliyaullah ve nefsiyle mücadele edenler, nefislerini zayıflatmış olanlar, ruhlarını güçlendirmiş, nefislerini zayıflatmış olanlar, az yemekle, az uyumakla, gereksiz konuşmamakla, az konuşmakla yani, ve bazen yalnız kalmakla, uzlet hayatı yaşamakla, böyle bir hayat yaşamış olanlar, nefislerinden biraz daha kurtulurlar, ve o zaman bir takım mevzuları başkalarının anlayamadığı bir takım meseleleri daha rahat anlamaya başlarlar. Ruh yalnız kaldığı zaman çok daha güzel anlamaktadır. İşte ruhlar aleminde bize soruldu. Elestu bi rabbikum. Rabbiniz değil miyim? Sizin kanun koyanınız ben değil miyim? Sizin terbiye edeniniz ben değil miyim? Bana itaat etmeyecek misiniz? Bele dediler, edeceğiz, sen bizim Rabbimizsin. Demek ki safi ruh hakikatlere teslim olmaktadır. Safi ruh ama bedenle birleştiği zaman, beden eğer güçlü geliyorsa, nefis güçlü geliyorsa, ruh zayıflıyorsa, o zaman insan bu gibi hasletlerini yavaş yavaş kaybetmektedir. Ne kadar ruhunu yüceltecek olursa o kadar vahye müstahak hale gelmektedir. Peygamber olmasa bile sadıka rüyalarla bazen uyanıklık halinde kalbine bir şeyin ihtar edilmesiyle, bazen başkalarının için çok zor olan, çözümlenmesi zor olan bir meseleyi rahatlıkla çözebilmekle insanları hayrete düşürebilir. Birçok insanın çözümleyemediği bir meseleyi rahatlıkla çözümler. Birçok insan için muammadır, onun için muamma değildir. Net görebilmektedir. Safi bir bakış kazanmıştır. Nefsinden ne kadar kurtulduysa o kadar bakışı safileşir. İnsan ne kadar beşerlikten kurtulabilirse, ne kadar ruhunu yüceltebilirse o kadar vahye müstahak hale gelir. Peygamber olmasa da vahyin diğer şekilleriyle Allah Azze ve Celle kendisine ikramda bulunur. Burada görüyoruz ki vahyin çeşitleri var. Allah ya vahyeder ya bir hicabın arkasından söyler. Musa'ya söylediği gibi, Peygamberimize Miraç'ta söylediği gibi, Hazreti Musa'ya bu dünyadayken söylediyse, Hazreti Peygamber'e Miraç'ta Allah Azze ve Celle daha yüksek bir makamda ve derecede söyledi. Hazreti Musa'ya söyler de Hazreti Muhammed'e söylemez mi? Peygamberler peygamberini bundan mahrum eder mi? Hazreti Musa'ya asa verir, asa denizi yarar Allah'ın izniyle. Hazreti Musa için deniz yarılır, Hazreti Muhammed için gökteki ay yarılır. Musa'ya asa verilir, Hazreti Peygamber'e parmak verilir. Çünkü Hazreti Peygamber Musa'dan derece olarak düşük değildir, yüksektir. Ona verilir de peygamberler peygamberine verilmez mi? Allah Azze ve Celle Musa ile dağda konuşur da Hazreti Peygamberle konuşmaz mı? Onunla Miraç'ta konuşur. Hicabın arkasından söyler. Hazreti Ayşe'den gelen rivayete göre Hazreti Peygamber Allah'ı görmemiştir. Bu hususta akaid uleması arasında ihtilaf var. Hazreti Ayşe annemizin görüşü budur. Her kim ki Hazreti Peygamber Allah'ı gördü diyorsa yalan söylemektedir der. Her kim ki Hazreti Peygamber Allah'ı alenen gördü diyorsa yalan söylüyor demişti. Onun görüşü odur. Peygamberimize bir rivayete göre sordular. Rabbini gördün mü ya Resulallah? Miraç'ta Rabbini gördün mü? Bir rivayete göre demiş ki nurun enne era. Nurdur, nasıl göreyim? Enne eğer inni olarak okunursa Arapçada hareke yok normalde. O yüzden bazıları enne, bazıları da inni olarak okumuştur. İki türlü okuyuş da caiz yani. O zaman nurun inni era, nurdur, ben bir nur görüyordum manasına gelir. Yine de Allah'ı zatını gördüğünü ifade etmez bu aslında. Bir nur görmüş olabilir. Allah'ın zatını gördüğünü ifade etmez. Ama Allah Azze ve Celle kendisine hicabın arkasından söylenmiştir, bu kesindir. Onu görüp görmediği kesin değildir. Ekseriyete göre Allah'ı görmemiştir. Çünkü daha öbür aleme geçilmemiştir. Hazreti Peygamber sadece ruh olarak yükselmiş olsaydı, bu bid'at bir görüştür. Hazreti Peygamber'in miracının yalnızca ruh olarak olduğunu iddia edenler.
hadislere aykırı bir görüş ortaya koymuş olmaktadırlar. Bu görüş bid'attır. Farz misal, sadece ruh olarak yükselmiş olsaydı Allah Azze ve Celle'yi belki de görebilirdi. Ancak beden olarak yükselmiştir. Miraç bedeni bir durumdur. Bedenle gerçekleşmiştir. Eğer sadece ruhen gerçekleşmiş olsaydı Mekke'nin müşrikleri neden alay etsin ki? O zaman derlerdi ki ya Muhammed, zaten biz de bazen böyle şeyler yaşıyoruz. Rüya aleminde bazen biz de böyle yükseliyoruz. Sen de öyle bir şey başına gelmiş, ne büyütüyorsun yani demezler miydi? Onlar peygamberimizle alay ediyorlardı. Böyle bir şey olamaz diyorlardı. Yolda bir kervanımız var, kervanı gördün mü diye soruyorlardı. Madem ki sen gittin ve geldin, o halde yolda bir kervan vardı. O kervanı gördün mü dediler. Evet dedi. Ve filan gün filan saatte gelecek ve önlerinde de şu hayvan olacak dedi ve dediği gibi gerçekleşti. Bedenen gitmişti yani. Sadece ruhen değildi. Sadece ruhla olmuş olsaydı neden müşrikler alay etsinler? Gelip Ebu Bekir Sıddık'a demişlerdi. Ya Ebu Bekir, senin arkadaşın bak neler söylemeye başladı. İddia ediyor ki gittim geldim diyor. Mescid-i Aksa'ya gittim diyor. Oradan da Miraç'a çıkartıldım diyor. Cenneti cehennemi gördüm diyor. Artık yani iyice sapıttı haşa demek istiyorlardı. Ebu Bekir Sıddık dedi ki, o mu söylüyor bunları? Evet dediler. O söylüyorsa doğrudur dedi. Ben bunun çok daha ötesine iman etmişim. Allah Azze ve Celle için zor bir şey yok ki, götürür de getirir de aynı anda, sıfır saniyede. Sıfır saniyede. Yatağı soğumamıştı. Belki de sıfır saniyede gerçekleşmişti. Allah Azze ve Celle için bu mümkündür. Allah zaman ve mekandan münezzehtir. Kulunu da zamansız götürmüş getirmiş olabilir. Bedenen gitti. Bu bedenle gittiği için Allah Azze ve Celle'yi bu gözlerle görmesi mümkün değildi. Ama eğer Allah orada kendisine başka bir göz verdiyse onu bilemeyiz. Bu gözlerle normalde göremezdi. Hazreti Musa'ya da zaten len terani denilmişti. Beni asla göremezsin. Bu gözlerle göremezsin yani. Bu dünyada göremezsin yani. Mekanda ve zamanda göremezsin yani. Çünkü Allah mekansız ve zamansızdır. İnsan ise zaman ve mekan içinde yaşamaktadır. Nasıl olur da Allah'ı görebilir? Zaman ve mekana mı gelecek Allah? Ya insan zamansız mekansız bir yere götürülecek, ya Allah zaman ve mekan olan yere inecek. Allah'ın zaman ve mekan olan yere inmesi, zamana ve mekana sığması mümkün değildir. Zaman ve mekan onun mahlukudur. Onun için Hazreti Peygamber'in Allah'ı gördüğünü iddia etmek delilsiz bir iddia ya da zayıf bir delille yapılan bir iddia olabilir. Her neyse, ama hicabın arkasından Rabbi ona vahyetmişti. İnnehu aliyyun hakim. O Allah yücedir ve hikmet sahibidir. Her ne yapıyorsa bir hikmete göre yapıyor. Yücedir, istediği gibi vahyeder. Hakimdir. Ne şekilde vahyedeceğini bilir. Her bir vahiy çeşidinin bir hikmeti vardır. Nasıl ki bir padişah valisine çeşit çeşit şekillerde haber gönderir, bazen telgraf ile, bazen telefon ile, bazen bir mektup ile, bazen bir insan ile, çeşit çeşit şekillerde vahiy gönderdiği gibi duruma göre nasıl uygunsa hesabını yapar, ona göre gönderir. Aynı şekilde Allah Azze ve Celle de ihtiyaca göre çeşitli şekillerde vahiy göndermiştir. O hakimdir. Her bir şeklin bir hikmeti mutlaka vardır. Ve kezalik evhayne ileyke ruham min emrine. Ey Resulüm, sana da bu şekilde kendi katımızdan bir ruh indirdik, vahyettik. Bu üç şekilde ve kezalik, böylece bu şekillerde, yani biraz evvel anlatılan şekillerde sana da biz böylece vahyettik. Ruhan min emrine, kendi emrimizden bir ruh sana vahyettik. Bir görüşe göre Cebrail'i sana vahiy için gönderdik. Bir görüşe göre Kur'an'ı sana indirdik, vahyettik. Yani ey Resulüm, sana bu şekillerin hepsiyle vahyettik. Cebrail'i göndererek sana Kur'an'ı çeşit çeşit şekillerde indirdik. Mâ kunte tedri mel kitâb velel îmân. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Biz sana öğrettik. Bu ayet gösteriyor ki Hazreti Peygamber peygamberliğin ne olduğunu bilmiyordu. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem kitap nedir bilmezdi. Müşrik bir toplumda büyümüştü. Hiçbir zaman vahiy ile tanışmamıştı, vahiy hakkında bilgisi yoktu. Kitap bilmezdi. Kendi toplumundan meleği duymuştu. Müşrikler meleği kabul ediyorlardı. Ancak ellerinde bir kitap yoktu. Belki kitap ehlinin olduğunu duymuştu. Dünyada ehli kitap denilen Yahudiler ve Hristiyanlar var. Bunu duymuştu ama bu o kadar ki uzaktan bir duymaydı. Böyle bir kitabın bazılarının ellerinde bir kitap olduğunu duyuyordu. Ama bu ayet şahittir ki Hazreti Peygamber bilmiyordu. Kitap nedir bilmezdin, iman nedir bilmezdin. Ey Resulüm, biz sana öğretinceye kadar sen bilmezdin. Biz sana kendi katımızdan, kendi emrimizden bir ruh vahyettik. Senin kalbine ilka ettik. Sana dışarıdan indirdik. Hristiyanlar da vahiy kabul ederler. Ancak onlara göre vahiy bizimkinden farklıdır. Onlara göre vahiy vahyedilen insanın içinde zuhur eder. Kendi içinde bir şeyler hisseder ve işte o ona olan vahiydir. Halbuki İslam'a göre böyle değildir. Vahiy dışarıdan gelir. İçinde oluşan Allah Azze ve Celle'nin onun içinde yarattığı manalar vardır. Bunları Hazreti Peygamber söyler, bunlar kutsi hadis denir. Ancak bizim vahiy dediğim şu Kur'an dışarıdan gelmedir. Kur'an-ı Kerim enzelne ifadesini kullanır. İndirdik der. Yukarıdan gelendir yani. İndirmedir, indirilmiştir. Allah indirmiştir. Dışarıdandır yani. Hariçtendir, içinden oluşan bir şey değildir. Fazlur Rahman gibiler Hristiyanların görüşünü aldılar. Ayetlerin açıkça ifade ettiği bir gerçeği kabul etmek istemediler. Hadislerde açıkça Cebrail'in geldiği bildirildiği halde hadisleri kabul etmediler ve meleğin getirdiğini kabul etmediler. Hristiyanların içinde İngiltere'de kala kala onlar gibi düşünmeye başlamış. Güya Pakistanlıdır, güya Müslümandır. Öyle laflar etmeye başladı ki Goldziherlerin söylediğini söylemeye başladı. İslam düşmanı müsteşrikinin söylediğini söylemeye başladı. Hristiyanların söylediğini söylemeye başladı. İmam-ı Azamların talebeliğini kabul etmeyenler, ben kendim Kur'an'dan hükümler çıkartabilirim diyenler, İmam-ı Azamlara ihtiyacım yok diyenler, Goldziherlerin talebesi olmayı kabul ettiler. Yazıklar olsun.
Hristiyanların görüşü bu. Müsteşrikinin görüşü bu. Vahiy peygamberin içinde hasıl olur, dışarıdan gelmez dediler.
Mesele nedir? Asıl mesele nedir? Kavga neden kaynaklanıyor? Nereye varmaya çalışıyorlar? Dışarıdan içeriden ne fark eder? Mesele nedir? Asıl mesele şu. Bunlar vahyin kelimeleri önemli değil demek istiyorlar. Mana önemli sadece demek istiyorlar. Kelimenin kendisine bakmaya gerek yok diyorlar. Sadece manaya bakalım diyorlar. Hazreti Peygamber onu o kelimeyle ifade etmiş. İçinde bir mana hasıl olmuş. Aklı batıniden bir mana hasıl olmuş. Ve bir şeyler coşmuş iç aleminde. Ve bunları kendi kelimeleriyle ifade etmiş. Dolayısıyla kelimelere takılmaya gerek yok. Kur'an'ın kelimelerine bakmaya gerek yok. Kelimeler önemli değil. Mana önemlidir dediler. Yani bütün Kur'an'ı kutsi hadis mertebesine indiriyorlar. Böylece usulü fıkıh ilmine gerek kalmamış oluyor. Dertleri odur. Dertleri odur. Usulü fıkıh kelimelerle ilgilenen ilim dalıdır. Eğer Kur'an'daki kelime emir ifadesi ise, o başka bir delil yoksa vücub ifade eder. El emru lil vücub denmiştir. Emir olarak geldiyse, başka bir delil yoksa, demek ki Allah emrediyor. Farzdır yani. Ama bu kafayla düşünürseniz, Peygamberimiz öyle o kelimeyle ifade etmiş, yapın demiş. Yapsanız iyi olur da diyebilirdi ama yapın demiş. Kelimelere takılmaya gerek yok diyorlar. Halbuki Allah'ın kelimeleri elbette ki önemlidir. Allah kelimeleri elbette ki seçerek göndermiştir. Allah'ın hangi işi rastgeledir? Allah'ın gönderdiğine inanmak istemiyorlar. Dışarıdan melek tarafından peygamberin kalbine atıldığına inanmak istemiyorlar. İçinde oluşuyor diyorlar. Dolayısıyla peygamber içinde olan o manayı kendi kelimeleriyle ifade etti diyorlar. O halde kelimelere bağlı kalmaya gerek yok diyorlar. Nasıl gerek yok? Allah Azze ve Celle Kur'an'ı kendinin indirdiğin defalarca ifade eder. İndirdik der. Peygamberin kalbine indirildiği de vakidir. Melek tarafından getirildiği de vakidir. Ve kelimeler Allah'a aittir. Kur'an'ın yalnız manası değil, lafızları da Allah'a aittir. Kutsi hadisten bir farkı olmayacak mı? Hazreti Peygamber bunlar Rabbimdendir deyip vahiy katiplerine yazdırıyordu. Kutsi hadisler yazdırmıyordu. Bunları ezberletiyordu. Kutsi hadisleri ezberletmiyordu. Bunları namazda okuyordu. Kutsi hadisler namazda okumuyordu. Kutsi hadis başka, Kur'an başka. Bütün Kur'an'ı kutsi hadis mertebesine indirmek istiyorlar. Manaya bakmaya, lafızlara bakmaya gerek yok, manaya bakalım sadece diyorlar. Mesela, diyelim ki, Es-sariku ve-s-sarika faqta'u eydiyahuma. Erkek ve dişi hırsız, cezası, faqta'u eydiyahuma, ellerini kesin. Ayette fakta o diyor. Kesin, kesin kelimesinde fasıl manası vardır. Ayırın demektir. Çizin demek değildir. Mesela elimi bıçak kesti deriz. O kesme başkadır. Fakta o da fasıl manası vardır. Ayırın. Faktau denilmiştir. Çizin denilmemiştir. Kesin ayırın denilmiştir. Sağ elden bilekten kesin ve ayırın. El ile kol ayrılsın birbirinden. Bunlara göre kelime önemli değilse eğer, o zaman ha faktau ha başka bir kelime. Önemli olan bir ceza verin yani. Caydırıcı olsun maksat. Hapse atsanız da olur yani. Böyle anlıyorlar. Kelimelere bakmaya gerek yok dediler. Manaya bakalım dediler. Halbuki manaya da bakarız, kelimeye de bakarız. Kelime de elbette ki önemlidir. Çünkü Allah'tandır. Ve Hazreti Peygamber, eğer kelimeler önemli olmasaydı, her gün namazda bir çeşit okuması gerekirdi. Bir gün şöyle, bir gün böyle okuması gerekirdi. Ama hep aynı şekilde okumuştur. Demek kelimeler önemlidir. Kıraat konusuna girmeyeceğim. Kelimeler önemlidir. Kelimeler Allah'tandır. Ve ey Resulüm, biz sana indirdik. Kendi katımızdan bir ruh olarak sana biz vahyettik. Dışarıdan sana indirdik. Meleğin indirdiğini de kabul etmiyorlar bunlar. Melek getirmiş olursa Allah'tan aldığı gibi aynen getirmiş olacaktır. Kelime kelime. Öyle olmasın diye melek tarafından getirildiğini de kabul etmek istemiyorlar. Hristiyani bir görüş. Müslümanların dediğinin dışına çıkan bir görüş. Allah Azze ve Celle Nisa suresinde buyurur ki, Müslümanların yolu besbelli olduktan sonra, Müslümanların doğru gördüğü şey belli olmuş. Müslümanlar böyle görüyorlar. Ayetler, hadisleri böyle anlıyorlar. Bütün ulema böyle anlıyor. Bu böyle olduktan sonra başka yollar arayanlar, onları cehenneme sokarız buyuruyor. Müslümanların anlayışı belli olduktan sonra, Müslümanlar o meseleye nasıl bakıyor? Bugüne kadar ulema o meselelere nasıl bakmış? Bunlar belli olduğu halde hiç buna dikkat etmeyip yeni yeni görüşler ortaya atanlar, icmanın dışına çıkanlar. İmam Şafii bu ayetin icmaya delil olduğunu söyler. İcmanın dediğinin dışına çıkanlar, yeni yeni bid'at görüşler ortaya atanlar, onları cehenneme sokarız. Müslümanların görüşü bu hususta bellidir. Vahiy dışarıdan gelmektedir. Ve Allah tarafından indirilmedir. Ve kelime kelime Allah'tan gelmiştir. Ve peygamber kendiliğinden bir kelime ilave edemez. Bir yerini değiştiremez. Eğer böyle bir şey yapmaya kalkarsan, sana şöyle azap ederiz ey Resulüm buyuruluyor. Böyle bir şey peygamber yapacağından değil. Niye böyle ifade edilmiş? Eğer bir kelimeyi değiştirecek olursan, onların hoşuna gidecek hale gelsin diye, onlarla arayı bulmak için bir kelime değiştirecek olursan, sana şöyle şöyle azap ederiz. Peygamber böyle bir şey yapmaz. Neden bu ifade gelmiş? Bu kelimeler kendisine ait değil, o manayı vermek için. Sadece mana değil, kelimeler de Allah'a ait. Kelimeleri değiştiremiyor. Ve kelimeleri değiştirenler Kur'an'da kınanmıştır. Bizden evvelki ehli kitap yuharrifun el kelime amma vadi'i. Kelimeleri yerlerini değiştiriyorlar, tahrif ediyorlardı buyuruyor. Yerlerinden kaydırıyorlardı, tahrif ediyorlardı. Kelimeleri bozuyorlardı.
kelimeleri bozdukları için Kur'an onları lanetliyor. Eğer kelime peygamberin kendisine aitse o zaman mesele olmaması icap eder. Madem ki lanetleniyorlar, demek ki kelime Allah'a aittir. Lafızlar Allah'a aittir ve insanların buna müdahale etme yetkisi yoktur. Ey Resulüm, ma kunte tedri men kitab velel iman. Sen bilmezdin kitap nedir, iman nedir. Sana Allah öğretti. Yani Hazreti Peygamber peygamberlik beklemiyordu. 40 yaşına kadar bir gün Allah namına bir kelime söylediğini duyan yoktur. 40 yaşına kadar bir seferinde ahiret namına bir şey dediğini duyan yoktur. Allah'tan vahiy gelmeden Allah adına konuşulamaz. Allah adına konuşanlar Allah'ın vahyine göre konuşmak zorundadırlar. Bence diye konuşamazsın. Peygamber bence diye konuşmadı. 40 yaşına kadar geldi, Allah namına bir şey söylemedi. Eğer bir hazırlık yapıyor olsaydı, 40 yaşına kadar mutlaka bir şeyler söylerdi. Dayanamazdı. Hazırlığını belli ederdi. Peygamberlik hazırlığı yapan bir insan 40 yaşına kadar susabilir mi? En yakın arkadaşlarından saklayabilir mi? Hanımından saklayabilir mi? Çocuklarından saklayabilir mi? Mutlaka evde bir takım çalışmalar yapar. Mutlaka birileriyle istişare eder. 40 yaşına kadar bir kez Allah adına konuştuğunu duyan yok. Ve bu insan 40 yaşında birdenbire ortaya çıkıyor. Hayatında bir tane şiir bilmeyen insan, şairlerin benzerini yazamadığı bir kitap meydana getiriyor. Okuma yazma bilmeyen bir insan. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Hakikaten de bilmiyordu. Birdenbire söylemeye başladı. Herkes anladı ki bu Muhammed'e ait olamaz. Samimi insanlar anlıyorlardı. Muhammed'in bugüne kadar bir kez şiir söylediği duyulmamış. Muhammed'in bugüne kadar ahiret adına bir şey söylediği duyulmamış. Muhammed'in o zamana kadar kitapla ilgili, cennetle cehennemle ilgili, inanç esaslarıyla ilgili, ibadetlerle ilgili, muamelatla ilgili, helallerle haramlarla ilgili, farzlarla ilgili, medeniyet esaslarıyla ilgili bir şey söylediğini duyan olmamış. Ve bu insan bir gün geliyor, konuşmaya başlıyor. Öyle bir konuşuyor ki, okuma yazma bilmeyen bir insan, hiçbir şey bilmeyen bir insan, herkesi susturuyor, gayıptan haberler veriyor dediği çıkıyor, bilimsel gerçeklere haber veriyor dediği çıkıyor, mucizeler gösteriyor, kimsenin yapamayacağı şeyleri yapıyor dediği, onun yaptığını kimse yapamıyor, Kur'an'ın benzeri getirilemiyor ve o bunlar bana ait değil diyor. Yalancı bir peygamber olsaydı bunlar bana ait derdi. Çünkü kimse benzerini getiremiyor. Neden peygamber olmaya razı olsun ki? İlah olmak varken neden peygamberliğe razı olsun? Kimse benzerini getiremiyor. Kimse ona karşı koyamıyor. Neden peygamberim desin ki? Kendinin olsaydı ben ilahınızım derdi. Benzerini getiremiyorsunuz bakın. Ve insanlar da kabul ederdi. Çünkü insanlar şirke de temayüllüdürler. Hazreti İsa ben sizin ilahınızım dedi mi? Tanrınızım, bana ibadet edin dedi mi? Beni ve anamı ilah edinin demiş miydi? Onu ilah edinmediler mi? Körlerin gözünü açıyor diye, ölüleri diriltiyor diye, alacağın hastalıkları iyileştiriyor diye, ona ilah demediler mi?
Hazreti Peygamber'e de derlerdi. Eğer isteseydi onlara ilahlığını kabul ettirirdi. Ama o, bunlar bana ait değil diyordu. Hiçbir bana ait değil. Ben bunları söyleyemem. Ey Resulüm, sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Bu ayet, Peygamberimizin böyle bir beklenti içinde olmadığını da göstermektedir. Bilmiyor ve böyle bir beklentisi de yok. Hatta vahiy geldiği zaman, deli mi oldum acaba diye düşündü. Ve intihar etmeyi düşünmüştü. Dağın yüksek yerlerine çıktı. Aşağı atlayacaktı. Bilmiyordu başına gelen nedir. Acaba şair mi oldum yoksa deli mi oldum? Bilemiyordu. Arapların anlayışına göre her şairin bir cini vardır. Cin ona fısıldar ve onun fısıldamalarıyla güzel şeyler söyler. Dolayısıyla acaba ben de şair mi oldum yoksa gibi Peygamberimiz kendinden şüphe ediyordu ilk vahiy geldiğinde. Vahiy nedir bilmiyordu. Kitap nedir bilmiyordu. Vahiy nasıl gelir onu da bilmiyordu. İntihar etmeyi düşünmüştü. Dağın yüksek yerlerine çıktı, aşağı atlayacaktı. Dağlardan, taşlardan sesler duyuyordu. Ya Resulallah sesleri duyuyordu. Ve bir anda baktı, Cebrail'i ufukta gördü. Cebrail kendisine 600 kanadıyla göründü. Cebrail'i asli suretiyle gördüğü birinci görüşü. 600 kanadıyla gördü. Bütün ufukları kaplamıştı. Nereye başını çevirse Cebrail'i görüyordu. Ve Cebrail kendisine, ya Muhammed sen Allah'ın Resulüsün, ben de Cebrail'im diyordu. Korkma kendinden, delirmedin. Şair olmadın. Ne delisin ne de şair. Sen Resulullah'sın. Bu gösteriyor ki Hazreti Peygamber kitap bilmiyordu. Böyle bir şey de beklemiyordu. Peygamberlik beklentisi içinde değildi. Böyle bir şey bekliyor olsaydı zaten beklediğimi buldum derdi. Ve tam zaten bekliyordum ve beklediğim şey bana verildi demesi gerekirdi. Öyle olmadı. Tam tersine intihar etmeyi düşünmüştü. Demek ki burada söylendiği gibi sen iman nedir, kitap nedir bilmezdin. Böyle bir şey de beklemezdin ey Resulüm. Allah seni peygamber olarak seçti. Velakin ce'annahu nuran. Ama biz onu nur olarak kıldık. O Kur'an'ı sana nur olarak kıldık. Nehdi bihi men neşa min ibadina. Kullarımızdan istediğimize hidayet ederiz. Kullarımızdan istediğimize hidayet ettiğimiz, yol gösterdiğimiz bir nur kıldık. Sen kitap bilmezdin. Sana o kitap indirildi ve o kitap kullarımızdan istediklerimize bir nur kılındı. Onlar bu kitap ile nura hidayet edildiler. Onlara nur gösterilmiş oldu. Ey Resulüm, sen bunları beklemiyordun. Ama Allah sana bunu lütfetti. Nur sana verildi. Demek ki Kur'an bir nurdur. Allah insanları bu kitap ile karanlıklardan nura çıkarır. Allahu veliyyüllezine amenu. Allah müminlerin velisidir, dostudur. Yuhricuhum mine zulümat ile nur. Onları karanlıklardan nura çıkarır. Bu kitap ile. Ama kafirlere gelince onlar da وَالَّذِينَ كَفَرُوا اَوْلِيَهُمُ الطَّاغُوتُ. O kafirlerin dostları da, müminlerin dostları Allah, kafirlerin dostları tağuttur. Şeytan ve şeytanlaşmış insanlar ve sistemler, nizamlar, düzenler, tağuti düzenler. O kafirlerin dostları da o tağuttur. Yuhricunahum minen nur ila zulumat. O tağutlar onları nurdan karanlıklara çıkarır.
Allah insanları karanlıklardan nura götürür. Tağut tüy sistemler ise insanları nurdan karanlıklara götürürler.
Bugünkü dünyanın haline bir bakın. İslam nizamını terk ettiler ve dünyada ne kadar sorunlara sebep oldular. Her türlü ahlaksızlık, namussuzluk arttı gitti.
Hakikaten de Kur'an bir nur görevi görmektedir. Kur'an'ın hakim olduğu asırlara bakın, insanlık vardır. Kur'an'ın hakim olduğu medeniyetlere bakın, insan insanca yaşamaktadır.
Akrabalık vardır, komşuluk vardır. Medeniyet vardır, insanın insani yönü öne çıkartılır.
Hayvani yönü değil, şehvetler tahrik edilmez İslam medeniyetinde.
Madde değil, manaya kıymet verilir. Kullara kulluk yapılmaz, sadece Allah'a kulluk yapılır. İnsanın şerefi muhafaza edilir. Nurdur. İşte biz bunu, وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ
نُورًا Biz bu kitabı bir nur kıldık. İstediğimizi, kullarımızdan istediğimize yol gösterdiğimiz bir nur kıldık.
وَاِنَّكَ لَتَهْدِي اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ Ve muhakkak ki sen o sırat-ı müstakime yol gösterensin ey Resulüm. Doğru yola insanlara, doğru yola insanları davet eden, onları doğru yola hidayet eden, yani onlara yol gösterensin. Sen sırat-ı müstakime davet ediyorsun. Öyle bir sırat ki, sıratullah, sıratullah, Allah'ın sıratı. Allah'ın yolu. Sırat-ı müstakim, yani sıratullah, Allah'ın yolu.
Ellezî öyle bir Allah ki, lehu mâ fis semâvâti ve mâ fil ard.
Göklerde, yerde her ne varsa hepsi O'nundur.
Göklerde ve yerde ne varsa hepsi kendine ait olan Allah'ın sıratı.
Onun yoluna sen hidayet ediyorsun.
Sen Allah'ın yoluna davet ediyorsun, kendi yoluna değil. Onlar hangi yola davet ediyorlar?
Onlar kendi yollarına davet ediyorlar.
Sen ise sıratullah'a davet ediyorsun. Onlar kendi sıratlarına davet ediyorlar. Seninle onların farkı bu.
Ela ilallahi tasirul umur. Dikkat edin, haberiniz olsun ki işlerin sonu Allah'a döner. Her şey Allah'a döner. Bütün işler sonuçta Allah'a dönecektir ve orada hesap verilecektir. Madem ki sonuçta her şey Allah'a dönecektir, onun kanunlarına göre mahkeme edileceğiz. O halde bu dünyadayken de onun kanunlarına göre yaşamak icap eder. Kur'an bu şekilde sürekli olarak ahireti hatırlatır. Bu surenin son kelimesi. Dikkat edin, bütün işler Allah'a döner.
Haberiniz olsun, bütün işleriniz Allah'a dönecektir. Allah'ın mahkemesinde Allah'ın kanunları geçerlidir.
O halde bu dünyada yaşarken de Allah'ın kanunlarına göre yaşayın. Başka kanunlar sizi orada kurtarmayacak.
Bu dünyanın kanunlarına göre yaşayanlar ahirette Allah'ın kanunlarına göre mahkeme edilecekler. Unutmasınlar.
Dikkat ediniz, bütün işler Allah'a döner.
Dönmek zorundadır. Çünkü hiç kimse bu dünyada alması gereken mükafatı veya cezayı alamıyor.
Mükafatı alamıyor, cezasını da görmüyor. O yüzden her şey Allah'a dönmeli. Ahiret olmak zorundadır. Ahiret mecburidir. Olmazsa olmazdır. Çünkü nice peygamberler, nice evliyaullah, nice şehitler, nice salihler, nice hayırlı insanlar yaptıkları hizmetlerin karşılığını görmeden ölüp gittiler. Halbuki Allah adalet sahibidir. Onların mükafatını vermeli. Madem bu dünyada vermiyor, demek ki sonraya bırakıyor.
Başka bir dünya olmak zorunda. Yoksa Allah bu dünyada vermiyor. Ahiret olmazsa, başka bir alemde de vermezse, o zaman nasıl adil bir Allah olmuş olur?
Halbuki adildir. Madem adildir ve madem bu dünyada adalet yoktur, demek ki adalet sonraya bırakılmaktadır.
imtihan esnasında sorular okunmaya başlanmaz ki hoca tarafından. İmtihan biter, kağıtlar toplanır. Niye imtihan yapılır ki? Sonunda açıklanmayacaksa, kim geçti, kim kaldı belli olmayacaksa, geçenlere bir mükafat verilmeyecekse, diploması verilmeyecekse, al şu diplomayı git para kazanabilirsin artık denilmeyecekse, şu diplomayla artık git iş yap denilmeyecekse, o zaman imtihan niye ki? Okulda imtihan bir şey için, bu dünya imtihanına elbette bir şey içindir. Eğer bunun sonunda bir şey olmayacaksa, sonunda işler Allah'a dönmeyecekse, ceza görmesi gerekenler, zalimler, kafirler cezasını görmeyecekse, anasını, babasını, kardeşini, çocuğunu, karısını öldüren adam, bunun cezasını görmeyecekse, 1,5 milyon insanı Irak'ta katleden Amerika, bunun cezasını görmeyecekse, Allah nasıl adaletli bir Allah olmuş olur? Amen. Mutlaka bu bir yerde gerçekleşmeli. Bu dünyada gerçekleşmiyor. Bütün hak yerini bulmuyor. Bütün cezalar verilmiyor. Bütün mükafatlar da verilmiyor. Şehit Allah için canını veriyor. Ölüp gidiyor bu dünyadan. Mükafatını alamadan. Canını veriyor, daha ne yapsın? Canını veriyor ve bunun karşılığında bir şey almıyor. Almalı. Adalet budur. Allah cömerttir. Adaletin de ötesinde Allah cömerttir. Hani cömertlik? Demek sonraya bırakılıyor cömertlik. Dikkat edin, bütün işlerin sonu Allah'a dönecektir. Allah mutlaka herkesin yaptıklarının mükafatını ve cezasını verecektir. Ahiret, ahirete olan iman ne kadar kuvvetli olursa, insan o kadar farzları yerine getirir, haramlardan da sakınır. Ahirete olan iman ne kadar zayıf olursa, insan o kadar haramlara girer, haramlardan sakınmaz. Farzları da yerine getirmez. Bir insan, ben ahirete iman ettim diyecek ve namaz kılmayacak. Ben böyle bir şey mümkün görmüyorum. Cennete, cehenneme iman ettim diyecek. Gerçekten iman edecek. Namaz kılmayacak. Gerçekten iman edecek. İçki içecek. Gerçekten iman edecek. Adam öldürecek. Gerçekten iman edecek. Zina edecek. Ben böyle bir şey mümkün görmüyorum. Hakikaten cehenneme gireceğini bilecek ve bunu yapacak. Böyle bir şey mümkün değil. Ahirete imanda zafiyet çoktur. Allah'a imanda olan zafiyetten kat kat fazlası ahirete iman konusunda vardır. Allah'a inanan birçok insan ahirete inanmamıştır tarih boyunca. Çünkü mahlukatı görüyor, Allah'ı inkar edemiyor. Düzeni görüyor, nizamı görüyor, Allah'ı inkar edemiyor. Ama ahirete gitmemiş gelmemiştir. Gideni geleni görmemiştir. O yüzden o meselede şüpheler içerisindedir. Onun için ahiretle ilgili delilleri her mümin öğrenmek zorundadır. Ya Rabbi, Kur'an'ın mesajını anlamayı nasip eyle. Ya Rabbi, dünyanın dört bir tarafında sen rızan için çalışan ve çarpışan kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi, yaratılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı da güzel eyle. Ya Rabbi, seni sevmeyi nasip eyle. Seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi, senin yolunda mücadeleyi sevdir bize. Lillahi Teala'l-Fatiha.